Ayrım 34, Tekerlekler, Arthur Hailey, sayfa 377. Başkomiser Wilbur Aronson gereksiz yere acele eden bir insan değildi. Meslek hayatı boyunca işleri ağırdan almanın sonunda kendisine faydalı olduğunu çok kere görmüştü. Böylece öğleden sonra bir mağazada yapılan hırsızlık hakkındaki raporları, sanığın kaçmaya çalışmasını, sonra devriyeler tarafından yakalandığını ve tutuklandığını okuyunca hiç de acele etmemişti. Tutuklanan sanık Erica Margaret Trenton adında 25 yaşında, Quarton Lake'te oturan evli bir kadındı. Polise güçlük çıkarmamış, suçu kabul ettiğini belirten bir itirafı imzalamıştı. Normal usule başvurulacak olursa suçlu itham edilecek, mahkeme önüne çıkarılacak ve belki de hapis cezası yiyecekti. Ama Detroit'in banliyö karakollarında her şey usulüne uygun yapılmazdı. Başkomiserin küçük suçlarla uğraşması normal değildi. Yine de bazı olaylar astlarının uyanıklığı sayesinde masasına kadar gelirdi. Trenton, bu ad bir şeyler hatırlatıyordu kendisine. Adı ne zaman ya da nerede işittiğini pek kestiremiyordu ama acele etmezse bunun karşılığını bulabileceğini de bilirdi. Bu arada raporu okumaya devam etti. Olağan dışı bir işlemde karakol kayıt polisinin suçluğu daha listeye kaydetmediydi. Kayıt polisi amirinin huylarını iyi bilirdi. Böylece listede suçun mahiyeti ve işleyenin adı sanı yazılı olmadığı için gazeteciler bundan haberdar olamazlardı. Bu olay hakkında komiseri ilgilendiren pek çok şey vardı. Kadını bu suçu işlemeye iten neden para olamazdı? Kaçarken düşürdüğü cüzdan içinde $100 fazla para, ayrıca American Express ve Diners kartları ile birçok bölge mağazasından kredi kartı bulunmuştu. Yine bulunan bir banka defteri sanığın hesabında yüklü bir parası olduğunu gösteriyordu. Aronson zengin kadın hırsızların davranışlarını çok iyi bildiği için bu para durumu kendisini şaşırtmamıştı. İlginç olan sanığın kocası konusunda bilgi vermekten kaçınması ve fırsat verildiği halde ona telefon etmeyişiydi. Bunun da büyük bir önemi yoktu. Soruşturma yapan polis görevi gereği kadının sürdüğü arabanın kime ait olduğunu araştırmıştı. Araba üç büyüklerden biri adına kayıtlıydı. Bu şirketin güvenlik bürosuna edilen bir telefon, arabanın Bay Adam Trenton adına kayıtlı olan iki arabadan biri olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şirket güvenlik memuru bunun iki arabadan biri olduğunu ağzından kaçırmış ve soruşturma yapan polis durumu aynen raporunda belirtmişti. 50 yaşlarında çıplak kafalı iri yarı bir adam olan komiser Aronson arkasına dayanıp bu noktayı düşünmeye başladı. Çok iyi bildiği gibi otomobil şirketi yöneticileri şirketin kendilerine tahsis ettiği arabayı kullanırlardı. Ama ancak çok üst kademedeki bir yöneticinin iki şirket arabası olurdu, biri kendisi biri de karısı için. Böylece nöbetçi polisin uyanıklılığı sayesinde hücre yerine küçük soruşturma odasına kapatılmış olan Erica Margaret Trenton adındaki sanığın önemli bir kişinin karısı olduğunu anlamak için pek o kadar bilgiye ihtiyaç yoktu. Komiserin bilmek istediği başka şeylerdi. Ne kadar önemli bir insandı bu ve Bayan Trenton'un kocasının etki alanı nereye kadar yayılıyordu? Hop, komiser Trenton adını ne zaman duyduğunu hatırlamıştı. 6-7 ay kadar önce Smokey Stephenson'dan karısı için bir otomobil satın aldığı gündü bu. Bir cumartesi günüydü. Araba sergileme salonuna girdiği zaman Smokey onu şirketten Adam Trenton'la tanıştırmıştı. Daha sonra Smokey ile baş başa kalıp araba hakkında anlaşmayı imzalarken Smokey onun daha da yükseleceğini, hatta genel müdür olacağını sözlemişti söz arasında. Bunu hatırlayan ve bundan neler elde edebileceğini düşünen komiser işi bu kadar ağırdan almış olduğu için kıvançlıydı. Kadının önemli bir kişinin karısı olduğu bilgisinin yanı sıra bu durumda kendisine faydalı olacak başka bir takım bilgileri de nereden alacağını bulmuştu artık. Masası üzerindeki dış telefonu açarak Smokey Stephenson'ı aradı. 24. Bölüm. Adam Trenton'la Baron Sir Percival MacDowell Stevenson birbirlerini 20 yılı aşkın bir süreden beri tanırlardı. İyi arkadaştılar ama bu pek gevşek bir arkadaşlıktı. Bazen birbirlerini görmeden, hatta bir satır bile yazmadan 2 yıl geçtiği olurdu. Oysa sık sık olduğu gibi aynı şehirde bulundukları zaman eski dostluklarını sanki hiç arası kesilmemiş gibi bıraktıkları yerden sürdürürlerdi. Bu sürekli dostluğun bir nedeni de belki birbirlerine hiç benzememeleriydi. Hayal gücü geniş olan Adam bir örgütleme ustası, iş bitiren bir insandı. Kendisi de kuvvetli hayal gücüne sahip olan ve parlak bir bilim adamı olarak ünü gittikçe yayılan Sir Percival ise hayalci, pratik hayatın üstesinden gelemeyen bir kimseydi. Fermuarı bulup da kendi pantolonunun fermuarını çekmeyi unutan bir insanı andırırdı. Geçmişleri de aynı farklılığı gösterirdi. Sir Percival soylu ve uzun bir İngiliz ailesinin sonuncusuydu. Babası ölmüştü. Gerçek bir ünvanı vardı. Adam'ın babası ise Buffalo'lu bir maden işçisiydi. Purdue Üniversitesi'nde tanışmışlardı. Aynı yaştaydılar, aynı yıl mezun olmuşlardı. Adam mühendislikten, sonraları Percival küçük bir çocuğun çayırda papatya topladığı gibi bir sürü bilimsel ünvan toplamaya girişmiş, bir sürede Adam'ın çalıştığı şirkette çalışmıştı. Orada bilimsel araştırma bölümünde, başka bir deyimle düşünce deposunda çalışmış ve elektron mikroskobu için yeni kullanılış alanları bularak işini bırakmıştı. İşte bu sırada birlikte bulunma fırsatını ele geçirebilmişlerdi. Adam'ın Erica ile evlenmesinden önceydi bu. Pierce da bekardı. Birbirleriyle bir arada olmaktan çok hoşnut kalmışlardı. Adam bir süre Pierce'ın hobisine ilgi duymuştu. Pierce sahte antika keman yapar ve bunların içine Stradivari etiketi yapıştırırdı. Ama Pierce'ın Rusça öğrenmeleri teklifine karşı çıkmıştı. Pierce ise sırf birisi kendisini Rusça bir dergiye abone etmiş olduğu için tek başına Rusça öğrenmeye kalkışmış ve bir yıldan az bir zaman içinde bunu başarıyla sonuçlandırmıştı. Sir Percival Stuyvesant'ın ince bir görünüşü vardı ve Adam'a göre hep üzüntülü bir hava içindeydi. Oysa böyle bir şey yoktu. Adam'ın hep dalgın göründüğüne de dikkat ederdi ki bu doğruydu. Her şeye uyan ve çevresindeki hiçbir şeye aldırmayan bir tabiatı vardı. Etrafında 7 tane küçük ve gürültücü çocuğu tepinirken o büyük bir dikkatle kendini önündeki bilimsel işe verebilirdi. Pierce'ın otomobil sanayini terk etmesinden sonra başlayan bu aile hayatı her yıl bir çocukla giderek genişlemekteydi. Şimdi adı Lady Stuyvesant olan, hoş tavırlı, cinsel çekiciliği olan, kuş beyinli bir kızla evlenmiş ve yıldan yıla artan ailesiyle birlikte San Francisco yakınlarında tımarhane gibi bir evde yaşıyordu. Pierce sadece Adam'ı görmek amacıyla San Francisco'dan Detroit'e gelmişti. Bir Ağustos öğleden sonrası Adam'ın bürosunda buluşmuşlardı. Pierce bir gün önce kendisine telefon edip de geleceğini bildirince onun otele gitmeyip evlerine gelmesi için ısrar etmişti. Erica Pierce'dan hoşlanırdı. Adam eski bir dostun ev içinde bulunmasının Erica ile aralarında hala hüküm süren gerginliğin ve kararsızlığın hafiflemesinde yardımcı olacağını düşünüyordu. Ama Pierce bunu kabul etmemişti. Gelmesem daha iyi olacak dostum. Bu girişimde Erica ile görüşecek olursam bana niçin geldiğimi soracaktır. Oysa bunu sen kendin istediğin şekilde ona anlatmayı tercih edeceksin sanırım. Adam peki niçin geliyorsun diye sormuştu. Belki de bir iş arıyorum. Ama Sir Percival iş aramıyordu. Adam'a bir iş teklif edecekti. Gelişmiş elektrik ve radar teknolojisiyle uğraşan bir batı kıyısı şirketi bir yönetici arıyordu. Şirketin kurucularından biri olan Pierce aynı zamanda şirketin bilimsel konularında müdür yardımcılığını da yapıyordu. Hem kendi hem de meslektaşları adına Adam'a iş teklif etmeye gelmişti. ''Seni genel müdür yaparız dostum, işe en tepeden başlarsın.'' Adam kulu bir sesle ''Henry Ford da Banki Knudsen'e böyle demişti.'' dedi. ''Bunun sonu daha iyi olabilir ama bir kere hisse bakımından güçlü durumda olursun.'' Pierce Adam'a bakarken hafifçe kaşlarını çattı. ''Burada bulunduğum sürece senden bir şey isteyeceğim. Lütfen sözlerimi ciddiye al.'' her zaman ciddiye almışımdır senin sözlerini. Adam ilişkilerinin önemli bir noktasının da bu olduğunu düşündü. Birbirlerinin yeteneklerine haklı olarak saygı duyarlardı. Adam'ın otomobil sanayiinde somut başarıları vardı. Pierce'a günlük konulardaki bütün dalgınlığına rağmen bilimsel konularda el attığı her şeyi başarıyla sonuçlandırırdı. Bugünkü karşılaşmalarından önce bile Adam Pierce'ın batı kıyısındaki şirketinin çok kısa bir süre içinde gelişmiş araştırma konusunda geniş ölçüde bir ün yaptığını duymuştu. Pierce küçük bir şirketiz dedi ama çok büyük bir hızla büyüyoruz. Aslında sıkıntımız da burada ya. Kendisi gibi birkaç bilim adamının toplanıp bir şirket kurduklarını anlatmaya başladı. Amaçları bilimlerde yer alan yeni ve ileri bilgileri teknolojiye uygulamaktı. Özel olarak yeni enerji kaynaklarına ve güç iletimine bir ilgi duyuyorlardı. Bu gelişmeler yalnızca çevreleri kuşatılmış şehirlere ve sanayiye bir yardım getirmekle kalmayıp, büyük sulama projeleriyle dünyanın yiyecek stokuna da katkıda bulunacaktı. Grupları birkaç alanda öylesine başarılı olmuştu ki, şirket Pearson deyimiyle ekmeğini, yağını ve hatta az da olsa reçelini kazanmaya başlamıştı. Bundan çok daha fazlası da bekleniyordu. Pierce, şimdi çalışmalarımızın önemli bir bölümü süper iletkenler üzerinde dedi. Bu konuda bir şeyler biliyor musun?
Pek az.
Eğer büyük bir gelişme elde edebilirsek birkaçımız olacağına inanıyoruz. Bunun son bir kuşak boyunca elde edilebilen en devrimci güç ve metalürjik gelişme olacağına eminiz. Sana sonra bu konuda çok şeyler anlatırım. En büyük bir başarı olabilecek bir şey bu. Pierce şirketin üstün bir yöneticiye ihtiyacı olduğunu anlattı. Bizler bilim adamıyız dostum. Hem de bu ülkede bir şemsiye altına toplayabileceğin en üstün bilim adamları. Ama şu anda örgütlenmeymiş, yöneticilikmiş, bütçeymiş, yok para bulmaymış, yok başka şeymiş. Bir sürü istemediğimiz şeyle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Oysa bizim istediğimiz laboratuvarlarımızda oturmak, deneyler yapmak ve de düşünmektir. Pierce gruplarının herhangi bir iş adamını da istemediklerini anlattı. Muhasebecileri ve danışmanları düzinelerle bulabiliriz istersek. Oysa bize gereken üstün bir insan, araştırmayı anlayan ve ona saygı gösteren, teknolojiyi yararlı duruma getirebilen, buluşları belirli kanallara sokabilen, öncelikler tanıyabilen, biz arkada çalışırken şirketin öteki işlerini kusursuz olarak yapan ve bu arada insan olarak kalmasını bilen bir insan gerek. Yani kısacası seni istiyoruz dostum. Bundan zevk duymamaya imkan yoktu. Dışarıdan bir iş teklifi alma Adam için bir yenilik değildi ama kim olduğunu ve ne olduğunu bildiği Pierce tarafından bu teklifin gelmesi bambaşka bir şeydi. Peki ötekiler bu konuda ne düşünüyorlar?
Benim düşüncelerime güvenmeyi öğrendiler. Aday listesini çok kısa tuttuğumuzu söyleyebilirim sana. Hem de pek kısa. Listede sadece senin adın vardı.
Adam çok dokundu bu bana dedi. Gerçekten de öyleydi. Sir Percival Stuyvesant pek seyrek olarak gülümserdi, şimdi de gülümsedi.
Başka konularda da dokunabilir sana dedi. İstediğin zaman aylık, prim, hisse durumu gibi konuları da konuşabiliriz.
Adam başını salladı. Şimdi hiçbir şey konuşamam diye karşılık verdi. Ben hiçbir zaman otomobil sanayini bırakmayı ciddi olarak düşünmemiştim. Otomobil benim hayatımın bir parçası oldu çıktı. Hala da öyledir. Adam için bu yalnızca konuşma, bir konuşmaydı. Pierce'a ve arkadaşlıklarına büyük bir saygı duyduğu halde otomobil sanayini isteyerek gönül rızasıyla bırakabilmesi düşünülemeyecek bir şeydi kendisi için. Karşı karşıya oturuyorlardı. Pierce yerinde kımıldadı, otururken durmadan kıpırdanır dururdu aslında. Her bir hareketi de konuşmanın başka bir kanala dökülmesine yol açardı.
''Hiç mezar taşına ne yazacaklarını düşünmedin mi?'' diye sordu.
''Mezar taşım olacağını sanmıyorum.''
''Dostum, sözün gelişi söyledim bunu. İster yerde ister havada olsun hepimizin bir mezar taşı vardır. Bunun üstünde elimizdeki zaman içinde ne yaptığımız, geriye neler bıraktığımız yazar. Seninkinde ne yazılacağını düşündün mü hiç?''
''Sanırım.'' diye karşılık verdi adam. ''Hepimiz az çok düşünürüz bunu.'' Pierce parmak uçlarını birleştirip gözlerini dikti.
''Senin hakkında söylenecek çok şey var.'' dedi. ''Söz gelişi bir otomobil şirketi müdür yardımcısıydı ya da genel müdürüydü. Tabii eğer talihin devam eder de bütün rakiplerini yenersen. İyi bir şirkettesin dostum ama ne de kalabalık bir şirket doğrusu. O kadar çok otomobil şirketi genel müdürü, o kadar çok genel müdür yardımcısı var ki. Hindistan'ın nüfusu gibi bir şey bu.''
Bir şey söylemek istiyorsan niçin doğrudan doğruya söylemiyorsun bunu?
Mükemmel bir teklif dostum.
Adam bu Pierce'a bazen İngiliz adetlerini fazla benimsiyor diye düşündü. İngiliz baronu olsun olmasın Pierce 25 yıldır Amerika'da yaşıyordu. Konuşması dışında bütün huyları ve davranışlarıyla Amerikalıydı. Onun için bu İngiliz davranışları sonradan eklenmiş takma davranışlardı. Ama belki de bu herkesin zayıf bir yanı olduğunu ispatlayan bir şeydi. Pierce gözlerini Adam'a dikerek öne eğildi.
O mezar taşında şöyle bir yazı olabileceğini de düşün. Yeni ve değerli bir şey yaptı. Yeni yollar açtıkları zaman bir öncüydü. Arkasında bıraktıkları önemli ve uzun süreli oldu.
Pierce sanki bu uzun konuşması ki kendisi için gerçekten böyleydi ve duygu çabası sonunda yorulmuş gibi geriye yaslandı. Bundan sonraki sessizlikte Adam Pierce'ın söylediklerinin gerçek olduğunu düşündü. Orion'un modası ve faydalılığı geçtikten sonra ne kadar süre hatırlanacağı aklına geldi. Farstar da öyleydi. Şimdi her ikisi de çok önemli görünüyor. Pek çok kimsenin bu arada kendisinin de hayatına hükmediyorlardı. Ama gerçekten ne olacaktı bu önemleri? Büro sessizdi. Saat öğleden sonrayı geçmişti. Bütün binada olduğu gibi burada da günün baskısı kalkıyor, sekreterler yavaş yavaş evlerine gitmeye hazırlanıyorlardı. Adam oturduğu yerden iş yerleri birer birer kapandıkça trafiğin yoğunlaştığını görüyordu. Pierce'ın hiç olmasa rahatsız edilmeden bir saat geçirmelerini istemesi üzerine buluşmak için bu saati seçmişti.
''Adam bana süper iletkenler hakkında bir şeyler daha anlat.'' dedi.
Pierce sakin bir sesle, ''Bunlar yeni bir enerjiyi temsil ediyorlar. Çevremizi temizleme fırsatı veriyorlar ve toprağın şimdiye kadar tanıdığından daha büyük bir bolluk vaat ediyorlar.'' diye karşılık verdi. Adam'ın masasının üzerindeki telefon çaldı. Adam canı sıkılmışçasına baktı telefona. Pierce'ın gelmesinden önce sekreteri Ursula'ya kesinlikle rahatsız edilmemeleri için direktif vermişti. Pierce'ın da canı sıkılmış gibiydi. Ama Adam Ursula'nın önemli bir şey olmadan direktiflerinin tersine hareket etmeyeceğini biliyordu. Özür dileyerek odanın öteki ucuna gitti, masasının başına oturarak telefonu açtı. Sekreteri hafif bir sesle, ''Sizi rahatsız etmek istemezdim ama Bay Stephenson çok acele bir iş için sizinle görüşmek istiyor.'' dedi.
''Smoky Stephenson mi?''
''Evet efendim.''
Adam öfkelenmişti. ''Bu akşam bulunacağı yerin numarasını al. Fırsat bulursam kendisini arayacağımı söyle. Şimdi konuşamam.''
Ursula'nın kararsızlığını hissetmişti. ''Ben de öyle söyledim Bay Trenton ama çok diretiyor. Ne için aradığını öğrendiğiniz zaman rahatsız etmiş olduğuna aldırmayacağınızı söyledi.''
''Hay Allah kahretsin.'' Adam özür dileyen bakışlarla Pierce'a baktıktan sonra Ursula'ya ''Şimdi telefonda mı?'' diye sordu.
''Evet.
Peki bağla bakalım.''
Eliyle telefonu kapatarak bir dakikadan çok sürmez dedi. Smoky Stephenson gibi insanlar kendi işlerini her zaman önemli olarak görürler diye düşünüyordu. Bir tık sesi işitildi, otomobil acentesinin sesi.
''Adam sen misin?'' diye sordu.
''Evet.'' Adam hoşnutsuzluğunu gizlemek için hiçbir şey yapmadı. ''Sekreterim sana meşgul olduğumu söylemiş. Ne istiyorsan daha sonra söylersin.
Bunu karına söyleyeyim mi?''
''Bu da ne demek oluyor?''
''Bir arkadaşıyla telefonda konuşmayacak kadar işi başından aşkın olan Bay Büyük Yönetici, bu şu demek oluyor ki karın şu anda tutuklanmış bulunmaktadır. Hem de merak ediyorsan söyleyeyim, trafik suçundan değil hırsızlıktan.''
Adam dona kalmıştı.
''Eğer karına ve de kendine yardım etmek istiyorsan şu anda yaptığın bütün işleri olduğu gibi bırak ve seni beklediğim yere gel, iyi dinlen, nereye geleceğini tarif ediyorum.''
Adam sarhoş gibi Smokey'nin söylediklerini yazdı.
34. ayrımın sonu. Sayfa 388.